Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyomuzda hasbihal programımıza kulak veriyorsunuz. Bendeniz Surlan Şen, Yusuf Goncagül dostumla beraber sunduğumuz hasbihal programımızda bu hafta da çok kıymetli bir konuğumuzu stüdyolarımızda ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kamil abi bizlerle birlikte Neyrubane Atölyesi'nin sahibi. Kendisi güzel enstrümanlar yapıyor, ilgilisine ulaştırıyor. Abi hoş geldin, sefalar getirdin.
Eyvallah, hoş gördük, sefa bulduk. Allah razı olsun size ve Erkam Radyo ekibine. Yusuf kardeşime de eyvallah, çok teşekkür ederiz.
Eyvallah, Yusuf aramızda yok.
Maalesef.
Bir rahatsızlığı var. Allah'tan acil şifalar diliyoruz ona.
Rabbim şifalar versin inşallah. Çok şükür çoğunu da atlatmış durumda galiba.
Elhamdülillah, aynen öyle. İnşallah haftaya aramızda olacak.
İnşallah. Herkes özlemiştir artık.
Evet.
Özellikle de insan dost dostu arıyor yani, gönül gönüllü arıyor böyle.
Kesinlikle. Bizim şimdi 9. sezonumuz. Maşallah. Radyoda. Cenab-ı Hak nasip etti. 9. sezonu Erkam Radyo'da Hasbihal isimli programla Yusuf Bey'le beraber yol yürüyoruz. Yani hakikaten ciddi bereketi de var yani o yol yürümenin.
Eyvallah.
İnşallah istifade edenlerden oluruz.
İnşallah.
Kamil abicim, geçtiğimiz senelerde seni ağırlamıştık. Neye dair konuşmuştuk. Çok da beğenildi programımız. Elhamdülillah. Gençler de ilgili enstrümana. Şimdi güzel gelişmeler var. Farklı bir enstrüman deniyorsunuz. Takip ediyorum sosyal medyadan da. Hem tekrar bir hasbihal yapalım. Hasbihal edelim. Arayı uzatmayalım. Hem de yeni enstrümandan da biraz bahsedelim istedim. O yüzden seni ağırlamış olduk. Sözü sana vereceğim. Vermeden önce sosyal medya hesaplarımızı dinleyenlerimize hatırlatmış olayım. Kıymetli dinleyenler, Erkam'da Hasbihal etiketine Twitter üzerinden yazıp programımıza dahil olabilirsiniz. Hasbihal Erkam Twitter adresini takip edebilirsiniz. Veya Erkam Radyo'nun sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Kamil abi, şöyle senin tekrar hayat hikayene başlayalım. Biz tabii ne açkısı yapıyorsunuz, başpare açkısı yapıyorsunuz, kalemler dinliyorsunuz farklı farklı.
Evet.
Aslında biz görüşmeyeli kalem işin içerisine girmiş oldu.
Evet.
Onlardan da biraz bahsedelim. Sizin enstrümanla tanışmanız, bu işe merak salmanız, biraz sizden dinlemiş olalım.
Ya aslında şöyle bir şey var. Bu rahmetli babacığımın bize biraz zamanda sarf... Amin cümle geçmişlerimizi. Rahmetli babacığımın bize biraz böyle el sanatları üzerine sürekli üzerimize eğilmesi, birazcık bize destek olması, sürekli bir şeyleri hadi yaparsınız demesi sayesinde alet edevatı aşinalığımız oluşmuş. Bir şekilde kullanmayı iyi öğrenmişiz.
Müzik tarafında bu şey de yani baba göstermiş ama yetenek işi de aynı zamanda. Yani öyle değil mi?
Tabii ki yetenek mutlaka olması gereken bir şey. Lakin şunu da atlamamak lazım. Çalışa çalışa bugün sizler de onlarca, yüzlerce öğrenci yetiştirdiniz. Yetenekli öğrenciler var. Evet, alıp başını gidenler var. Yetenekli öğrencilerin arasında çalışmayıp körelen, yok olanlar var.
Evet.
Yeteneği biraz daha zayıf olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var.
Ama istekli.
Evet, gerçekten istikrarlı bir şekilde çalışıyor. Paslanmış olan çarklara bir süre sonra bir bakıyorsunuz, bir hareket gelmeye başlıyor.
Eyvallah.
Evet, bir yetenekli kadar mahir olamasa da ciddi noktalara gelebiliyor. Rabbim bir şekilde hani çalışanın yanında yardımcısı oluyor. Bir şekilde önüne açıyor. Bizimki de biraz öyle oldu herhalde. Çocukluktan bu el alışkanlıkları, el sanatları biraz gelişti. Alete, devata aşinalık gelişince bizim içimizde kalmış. Biz müzik tarafında çok fazla yol kat edemesek de, sizler gibi bir noktaya getiremesek de, en azından biz müzikle İç içe olanlarla beraber olup yine müzikle de güzel insanlarla da iç içe olmayı tercih ettik.
Evet.
Uzaklaşmadık hamdolsun. Biraz daha yapım tarafına ağırlık vermiş olduk. Ve zaman içerisinde tabii bunu bugün yeni yapmaya çalışan kardeşlerimiz var. Atölye kurmaya çalışan veya işte ben enstrüman yapacağım. Herhangi bir enstrümandan bahsediyorum. Hiç önemli değil. Tabii biraz müzikte olduğu gibi her şeyi bugünden yarına bir anda olacak zannediyoruz.
Evet.
Öyle olmadığının farkına bugün 16-17. senem olmasına rağmen ben bile tam olarak vakıf olamamışım. Zaman içerisinde hala bakıyorsunuz ki ya evet, burayı hatalı yapmışım diyebiliyorsunuz. Gelişme bitmiyor Turul Hocam. Müzikte de hakeza öyle değil mi? Sizlerin geçen sene üflediğiniz bir taksimi, ya bunu daha iyi yapabilirmişim, hepimiz demiyor muyuz? Zaten gelişim de öyle olmuyor mu?
Kesinlikle abi. Kıymetli dinleyenler, Kamil abi biraz mütevazilik de yapıyor. Kamil abi aynı zamanda bir neyzen, neyle üflüyor. Ama burada tabii mütevaziliği tercih ediyor. Şimdi Kamil abi, birkaç sorum olacak sana. Ney yapımına dair sorularım olacak. Girift enstrümanına dair sorularım olacak. Lakin şimdi hazır şeyden, atölyeden başlamışken atölyeye dair bir soru sormak istiyorum. Evet. Dedik ya, gençler hani bir anda olsun bitsin istiyorlar. Hani bir günde, iki günde öğreneyim istiyorlar mesleği. Şimdi aslında bu temel olarak bütün mesleklerin sorunu, bir usta çırak ilişkisi vardı. Geçmişten günümüze gelen, biz de enstrüman öğrenirken ustalarımız vardı, çırak olduk. Hakeza enstrüman yapımında da öyledir bu iş. Her ne kadar birileri öğretmek istemese de öğrenmek isteyen bir şekilde ustasını buluyor. Mutlaka. Ama bugünün yani temel derdi, temel sıkıntısı sanki bu işi öğrenmek isteyenler yok gibi.
Hem isteyenler, aslında istemekten kasıt çok önemli. Hı hı. Yani ne kadar istiyorsunuz? Uykunuzdan fedakarlık yapacak kadar mı? Veyahut da ben size öğretmem dediğiniz zaman o kapıyı bir daha ışındıracak kadar mı? Veyahut da hani ya bu olmadı, bir tane daha deneyeceğim, bir tane daha deneyeceğim, 16.'yı deniyorum, 25.'yi deniyorum diye saymadan hala denemeye devam edecek kadar mı? O zaman işte gerçekten bir şey istiyorsunuz demektir. Yoksa laf olarak baktığınız vakit herkes her şeyi istiyor. Hı-hı. Ama ne kadar istiyorsunuz, burası çok önemli. Zaten bir noktaya getirdiğiniz vakit o noktanın aslında öğrenmenin başlangıcı olduğunu farkına varıyorsunuz. Bitmiyor. Evet, usta çırak ilişkisi çok önemli. Usta bulabilmek de çok zor. Çırak bulabilmek de çok zor. Usta olabilmek de çok zor. Çırak olabilmek de çok zor.
Eyvallah.
Hamdolsun bizim atölyemizin belli bir şeyi vardır. Bize gelen misafir kardeşlerimiz bir kere geldiklerinde misafir olurlar. İkinci geldiklerinde çayı kendileri alırlar. Eyvallah. Üçüncü geldiklerinde çayı demlerler. Artık yavaş yavaş elleri alet takım taklava tutmaya başlar.
Bulaşıklara doğru gidiyor sanki.
Yani o en son safhada. Eğer oraya kadar geliyorlarsa, o kadar kalıyorlarsa bulaşıkları da hep beraber yıkıyoruz.
Eyvallah. Şimdi bazı meslekler yok oluyor. Yok olan birçok meslek var. Bunlardan bir tanesi mesela kürdancılık mesleği varmış. Yani kürdan var ya bildiğiniz. Evet. Bunun üretimiyle alakalı bir meslek varmış yani. Şu an günümüzde yok. Tabii, teknoloji bitirdi veya işte o işe talip olmayan, öğrenmek istemeyen veya yarı yolda bırakan insanlar belki de bir vesile sebebi olmuş oldu. Şimdi bizim ne yapımı da, neticede ne yapımcılığı da bir meslek en nihayetinde.
Evet.
Bu mesleğin çırak bulamaması mesleğin yok olmasına vesile olur mu?
Yani her mesleğin tabii ki çırağın olmaması yani yok olmasına sebebiyet verebilir. Lakin Allah'a şükür bir şekilde yapan kardeşlerimiz geliyor. Çünkü müziği seven insanlar, Niyazi hocamızın da, ona da buradan geçmiş olsun diyelim, biliyorsunuz.
Evet, acil şifa lazım.
Kötü bir rahatsızlık geçirdi. İnşallah bir tez zamanda şifa bulur.
İnşallah.
Niyazi hocamızın söylediği gibi her neyzen kendi enstrümanını yapmalı diyor. Zaten bugün günümüzde neyzen kardeşlerimiz çok ciddi miktarda var. Ve onların da hemen hemen birçoğu enstrümanla ilgili teorik bilgilere sahipler. Bir kısmı pratik bilgilere de sahipler. Hakeza sen de öylesin. Yok olacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi atölyelerimizi ziyaret eden genç kardeşlerimiz de bir şekilde buna meraklılar. Fakat buna bir mesai gösterip tamamına, nihayete erdirmek biraz zor oluyor. Hamdolsun bizim bir Furkan kardeşimiz var. Ney konusunda onu yetiştirdik. İbrahim kardeşimiz var. Başpare konusunda onu, evet, yetiştirdik. Hasan kardeşimiz var. Ona da girift sazını emanet ettik. Birazdan ona da girersiniz. Atölyemiz zaten sadece şey değil. Hani enstrüman yapımı değil. Bir taraftan işte ben bundan 12 sene önce, yanılmıyorsam araştırmalarımda da, Türkiye'de ilk el yapımı dolma kalemi üretmişiz. Sonra bir ara buna iltifat çok fazla olmayınca bir ara vermiştim. Geçtiğimiz senelerde tekrar başladık. Şimdi çok şükür ufak tefek de böyle güzel, beğenilen, iltifat bulan kalemler üretmeye devam ediyoruz.
Çok güzel.
Bununla birlikte şimdi yeni yapımımız var. Onu da buradan açıklamış olayım. Tambur mızrabı yapmaya başladık.
Aa, çok güzel.
Evet. Boynuzdan gitar penası yapmaya başladık.
Çok güzel.
Evet, yani bitmiyor. Klarnetçi kardeşlerimizi de düşündük. Onlara da güzel birkaç tane klarnet bareli yaptık. İnşallah önümüzdeki süreçte bu projeleri de devredip artık hani Ahmet kardeşim ya da Mehmet kardeşim, sen bu alanda ilgilisin, gel bakalım sana da bunları verelim. Bu işi götürür müsün, götürmek ister misin deyip onlara devam ettirip aslında Neyruba ailesini böyle birçok sanatla ilgilenen ustaların olduğu bir atölye haline çevirmeye çalışıyoruz. Zaman içerisinde evrilebilirsek, bu yöne çevirebilirsek, sohbet muhabbetlerimizi ya başka ne yapabiliriz'e götürmek istiyoruz.
Abi İnşirah suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor yani, bir işi bitirdiğinde diğerine koyul diye.
Eyvallah.
Sen hakikaten bunu kendine düstur edinmişsin. İşte ney yapımı, yetmemiş başpare yapımı, işte dolma kalem yapımı, şu anda işte tambur muzrabıyla ilgili yapım aşamasında olan yine projem var. Hakeza işte pena vesaire derken ben bu kadarını bilmiyordum bu arada. Yani böyle olmak lazım abi.
Öyle yani,
yani
bu şey gibi algılanmamalı. Yani kardeşlerimiz tarafından da şunu düşünülmesini istemiyorum. Bu projeler hani bugün başlayıp işte haftaya bitecek projeler değil. Bunlar hayatınızın, ömrünüzün içerisinde ilk esnada şey diye başlıyor. Ya şunu yapabilir miyiz? Tak diye orada bir ışık yanmaya başlıyor. Zorluyorsunuz. Evet, ben bunu yapabilirim diyorsunuz. Hı hı. Sonra yaptığınız şeyi daha iyi nasıl yapabilirim'e gidiyorsunuz. Zaten anahtar kelime orası. Daha iyi nasıl yapabilirim?
Evet.
Yani bundan bir tane istenmiş olabilir ama bir kişi bir tane daha istediği zaman bunu daha iyi nasıl yapabilirim dediğiniz vakit iş artık sizin argümanınıza girmeye başlıyor. Bu sizin artık bir yaptığınız zanaatlerden bir tanesi haline dönüşmeye başlıyor. Şimdi malumunuz bundan işte uzun yıllar önce hazerfan diye bir tabir vardı.
Evet. Artık aslında tabii yani
maalesef
bu günümüzün sorunlarından bir tanesi tam anlamıyla. Bununla ilgili ben küçük bir yazı da yazmıştım. Hezarfen gençler yetiştirmeliyiz. Gerçekten öyle. Yani hezarfen bin ilim sahibi demek. Yani birden fazla ilimde ihtisas sahibi olacak kişilerin yetişmesi gerekiyor. İşte şu anda gençlerimiz çift anadal yapıyorlar üniversitelerinde.
Maşallah.
Ama işte belki ne bileyim bilgisayar mühendisi ama hobisinde de uzmanlaşmış. Onu da yani aynı zamanda çok da iyi futbol oynuyor. Ve eğitmenlik yapıyor bununla ilgili. İki alanda da uzmanlaşmış gençler inşallah yetiştirmeye gayret edeceğiz.
Şöyle birisi baktığınız zaman insanın beynini yorarken diğeri bedenini yoruyor. Birisi beynini dinlendirirken diğeri bedenini dinlendiriyor.
Evet.
Hobilerini bu yönde seçerse genç kardeşlerimiz birazcık daha kendilerini de çok fazla yorgun hissetmeyecekler. Çünkü her iki iş hayatı da, yani bunu da bir hobi de bir profesyonel iş hayatı gibi profesyonel bir hobicilik olarak değerlendirirsek, o zaman da ertesi gün işe gittiğinizde kafanız daha dinlenik bir şekilde gidiyorsunuz. Malumunuz artık metropollerde yaşıyoruz. Hayat yoruyor, trafik yoruyor, iş hayatı yoruyor. Ben aşağı yukarı 28 senedir çalışıyorum. Ve 28 sene öncesine baktığım zaman iş hayatı bugünkünden, yani bugün inanılmaz derecede meşakkatli ve hırçın.
Evet.
Günümüzün iş dünyası çok hırçın ve çok hızlı, çok dinamik. Yarın bir şeyleri yapmak için çok geç olabiliyor. Bu nedenle ertesi gün işe gittiğinizde kafanızın dinç olması lazım. Tekrar resetlemeniz gerekiyor bazen. Psikolojinizi sıfırlamanız ve rahatlamanız, evet, rahatlatmanız gerekiyor.
O sözü bir daha alabilir miyiz abi? Birisi beyni yoruyordu.
Tabii yani.
Bir daha dinleyebilir miyiz sizden bu sözü?
Estağfurullah. Şimdi profesyonel iş hayatı malumunuz insanın beynini yorarken bedenini dinlendirir. Fiziken dinlendirir. Masa başı çalışıyorsanız eğer özellikle beyniniz ciddi derecede yorulur. Hobi ise insanın beynini dinlendirir. Çünkü birazcık artık koşturmanız gerekir. Ayaküstü bir şeylerle çalışmanız gerekiyor. Bugün atölyemizde de hakeza öyle ney yaparken, başpara yaparken ciddi bir emek sarf ediyorsunuz. Bedenen yorulsanız da beynen dinleniyorsunuz.
Eyvallah. Muhabbetimiz devam edecek inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, gönüllerin frekansı Erkam Radyomuzda hasbihal programımıza kulak veriyorsunuz. Bendeniz Surdan Şen, Yusuf Goncagül dostumla beraber hazırlayıp sunduğumuz hasbihal programımızda bu hafta Neyruba Ney Atölyesi'nden Kamil Bey bizlerle birlikte. Neyruba Ney Atölyesi dedik ama aslında sadece Ney Atölyesi değil orası. Ney Başpare, Tambur Mızrabı, Dolma Kalem.
Sanat Atölyesi.
Sanat Atölyesi yolunda emin adımlarla ilerliyor Kamil Bey.
İnşallah.
Bir kısa ney taksimi arası verelim. Kamil abinin çok güzel bir neyi var. Uzun zamandır denemek istediğim bir ney, Mansur Ney. Güzel de bir manda boynuzu, başpare var.
Firuze taşlı.
Firuze taşlı. Kalkma mı bunlar abi? Kalkma evet, diye geçiyorum. Boynuz evet. Kalkmalı, firuze taşlı.
Yani geçme ya da kalkma diye. Aslında geçme diyebiliriz. Çünkü kalkma daha çok sedefkarların kullandığı bir teknik. Biz iki parçayı, iki ayrı parçayı birbirine geçmek suretiyle onları tekrar tornalıyoruz.
Eyvallah. Yapacağımız ney taksiminden sonra programımız, muhabbetimiz, hasbihalimiz kaldığı yerden devam edecek inşallah kıymetli dinleyenler.
Ooh.
Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, gönüllerin frekansı Erkam Radyomuzda Hasbihal programına kulak veriyorsunuz. Neyruba Ney Başpare Atölyesi'nden Kamil Aydın abimiz bizlerle birlikte. Efendim, neye dair konuştuk? Ney yapımına dair konuştuk. Arada bir iki sürpriz verdi bize Kamil abi. Bu işe gönül verenler neler yapmalılar? Bunlara biraz değindik. Şimdi bir ney taksimini tamamlamış olduk. Bir Hicaz ney taksimi yapmaya gayret ettim. Arada bir Acama Şiran, bir de Uşak geçkisi oldu. Ardından da Refik Fersan beyefendinin Hicaz peşevinin teslimini üfleyerek bitirdik. Tam böyle TRT spikerleri gibi bütün detayları verdim abi.
Abi çok güzel oldu. Ağzına sağlık, Allah nefesine sağlık, gönlüne sağlık. Neye dair konuştuk ama ney de konuştu.
Eyvallah.
İşte gönülden bir şeyler geldiği vakit insanların kulaklarına hitap etmek başka bir şeydir. Bir şekilde iletişim kurulur. Ama iş gönle hitap etmeye geldiği zaman işte o herkesin harcı değildir. Ney gönle dokunduğu vakit, gönle hoş geldiği vakit insanı artık hiçbir şey durduramaz. Bir şekilde öğrenmeye gelir. Bir şekilde hani o ateşin lezzetini aldığı zaman bir şekilde ateşin etrafında dönmesi gibi pervanenin.
Evet. Yani işte gönülden hakikaten çıkan nameler gönüle giriyor.
Eyvallah.
Ama böyle bir de şeyler var. Yani onu yapma, hani az önce bahsettik ya, bir şeyi yapmak için yapma. Birinci defa denedim ve bitirdim demek gibi. İşte bir şeyi, bir eseri üflemek için üflemek de hiçbir şey getirmiyor. Yani enstrümanı icra ederken de hakikaten gönülden icra etmek gerekiyor. Hissetmek gerekiyor.
Kesinlikle. Aslında her işte öyle değil mi Turul Hocam? Yani şimdi yaptığınız işe siz gönül verdiğiniz zaman karşı tarafta vücut buluyor. Siz bu enstrümanı yapmış olsanız da gönülden severek güzel bir şekilde yaptığınız vakit dünyanın herhangi bir yerine gönderseniz de insanlar bir şekilde ya abi buna çok emek vermişsin, gerçekten çok güzel olmuş diyor. Yani bunu çok hissediyorsunuz. Tabii gönülsüz tabii olduğu zaman da yani üzerinde bir negatif ya, enerji barındırıyor galiba.
Evet, atasözü var, boşuna söylememiş atalar yani. Gönülsüz yapılan aş ya karın ağrıtır ya baş. Eyvallah. Girift'e gelelim mi abi?
Abi gelelim. Girift'in güzel bir hikayesi oldu.
Girift böyle şey gibi, hani bir çıkmaz
sokak gibi
değil mi? Böyle bir manası var. Girift diye bir enstrüman varmış.
Varmış.
Siz nasıl haberdar oldunuz? Nasıl bu enstrümanı tekrar yapma fikri nereden doğdu?
Ya şöyle, dedim ya, bizim atölyemizde biz bir şeylere yapıyoruz. Niyazi Hoca'nın da söylediği gibi, aslında Niyazi Hoca'yı da buradan hani selam gönderirken konu yarım kalmıştı. Niyazi Hoca'nın çok güzel bir lafı var. Diyor ki bir sanatkar ya da zanaatkar diğer sanatlarla da ilgilenmeli. Şimdi herkes neyle ilgileniyor? Eyvallah. Ya da herkes kavalla ilgileniyor. Ya da herkes kavala ile ilgileniyor. Üflemeli enstrümanlarla ilgileniyor. Ama bir diğeriyle ilgilenen sayısı çok az. Ya kendi tarzını korumak adına böyle yapıyor. Veyahut da bunu doğru bulduğu için böyle yapıyor. Ya da üretkenliği sadece bir noktada tutmak için yapıyor. Hepsine de saygı duyarım.
Ali Sürmelioğlu dostumuz var. Beraber birlikte yol yürüdüğümüz bir abimiz.
Eyvallah.
Kültür sanat programlarını icra ediyoruz. O bahsetmişti. Programda burada konuk olarak almıştık. Burada da bahsetti. Bir programda Sibel Arslan'ın konuşmasını dinliyor Ali abi ve orada geçen konuşma şu. Aslında kültürel iktidar problemini tartışıyoruz ama genel olarak kültürel muhit problemimiz var diyor Sibel Arslan hanımefendi. Yani işte resimle uğraşanlar sadece resimle uğraşan kişilerle tanışıyor. İşte müzikle uğraşan kişiler sadece müzikle uğraşan kişilerle tanışıyor. Ama düşünsenize, resimle uğraşan kişilerin müzikle uğraşan kişilerle aynı ortama geldiğini, her ikisi de farklı farklı sanatlardan birbirlerine aktarımlarda bulunduğu bir ortam düşünelim.
Lezzet tartışılmaz.
İşte aslında Niyazi Hoca'nın söylemek istediği
aynen
şey
öyle.
Bence bu, o kültürel muhit probleminin ortadan kalkması. Yani farklı sanat dallarından bir defa atıyorum.
Beslenmeli.
Beslenmeli kesinlikle. Yani Neyze'nin Ebru'ya, hatta işte muhabbeti olması gerekiyor. Yapamıyorsa, muhabbeti yoksa bile o işle uğraşan kişiye muhabbeti olması gerekiyor.
Ya kesinlikle zaten bir sanatla ya da bir zanaatle ilgilenen kişinin bunu içine sindirmişse, gerçekten hani sadece laf ola diye yapmıyorsa, severek yapıyorsa, zaten üreten insana mutlaka bir muhabbeti oluşuyor. Bunun tersi, aksi düşünülemez. Yani mümkün değildir. Çünkü üretmenin ne kadar büyük bir zevk olduğunu ve ne kadar saygıdeğer bir şey olduğunu anladığı vakit karşı tarafa da aynı saygıyı göstermeye başlıyor. Şimdi burada da az önce söylediğiniz örnek güzel bir örnekte. Bir ressamın diğer sanatlara da ilgi göstermesi lazım. Onlarla birlikte muhabbet halinde olması lazım. Özellikle de belki fotoğrafçılarla. Çünkü onların arasında görmüş olduğu bir fotoğraf karesi onu çok etkilediği zaman belki dünyanın en güzel tablosunu çizecek. Şimdi bunun kadar birbirine yakın enstrümanlardan bahsediyoruz. Ney, girift ve kaval. Girift aynı zamanda birbiri içine geçmiş manasına da taşıyor malumunuz. Bir nevi kavalla ney arası bir enstrüman gibi.
Evet. Kıymetli dinleyenler, neyin normalde ön kısmında 6 perdesi bulunuyor. Arka kısmında da bir perdesi bulunuyor. Toplamda 7 perdeye sahip. Girift ise önde, ön bölümünde 7.
Evet.
Arka bölümünde bir, toplam 7, 8 perdeye düzeltiyorum.
Evet.
Sahip. Evet abi, biraz enstrümanı bize tanıtabilir misin?
Valla enstrümanı yaparken zaten biz...
Boğum sayısı aynı mı?
Hayır, değil. Farklı. 5 ya da 6 boğumdan yapılıyor genelde. Neyle ilgili de zaten şöyle 9 boğum günümüzde standartlaşmış bir şey ama bundan işte 100-150 yıl önce gittiğin zaman elimizde 8 ya da 7 boğumlu neyler de var. İşte bugün
bir abimiz vardı, Feridun abi, belki duymuşsunuz.
Evet, Feridun Obul.
Feridun abi mesela 8 boğumlu neyin tekke ölçüsü olduğunu söylemişti bana.
Eyvallah. Bunun hani aksini söylemek için önce bilgiye sahip olmam lazım. Doğrudur diyeyim, kabul edeceğim. Başka bir şey söylemeyeceğim. Yorum yapamayacağım. Bilgim olmadığı için bir şey söylemeyeceğim. Doğrudur.
Bir dönem tekkide kullanılmış olabilir. Feridun abiden duyduğumu aktardım.
Ama Konya'daki türbede, malumunuz Mevlana Türbesi'nde ney enstrümanları var ve bunlar ciddi derecede eski yaşlara sahip enstrümanlar. Bunların içerisinde 8 boğumlu ciddi derecede enstrüman var. Hı hı. Şimdi böyle bir standartizasyon getirilmiş. Girift'le ilgili de çeşitli standartlar var gibi görüyoruz ama elimize, günümüze ulaşan girift sayısı zaten çok az. Bir de hani neden girift yaptık? Bu enstrüman sağ olsun Süleyman Hoca, Süleyman Ergüner, buradan kendisinin de emeklerini de anmış olalım. Allah razı olsun, o da bu konuya emek vermiş insanlardan bir tanesi. Evet. Belki enstrümanı yok olmaktan koruyan, bizden önde giden insanlardan birisi. Süleyman Hoca 10 sene öncesinde, yaklaşık 10-12 sene öncesinde Karatay Medresesi'nde olsun, çeşitli yerlerde olsun girift sazını üflemiş ve kullanmış. Hatta bununla ilgili de albüm çıkartmış. Hı hı. Fakat maalesef enstrüman yeterli iltifatı görmemiş durumda. Biz de genç kuşaktan özellikle bu sanatı gönlümüzden öteye taşıyabilecek, bunun bayraktarlığını yapabileceğini düşündüğümüz kardeşlerimize, denemek isteyen kardeşlerimize, özellikle ders veren, ney sazına da mahir olan veya işte kavala da mahir olan kardeşlerimize birer tane girift gönderdik. Sağ olsunlar, onların kendi tonlarıyla, kendi içlerinden geldiği şekilde üflemesiyle ney gerçekten girift sazı gerçekten bir şey buldu.
Matematiksel
itibar diyeceğim, yanlış bir kelime olacak. İltifat buldu. O iltifatın üzerine de tekrar bir ayaklanma, tekrar bir hareketlenme oldu. Her şeyde olduğu gibi tabii ki girift sazında da bir matematik var.
Evet. Bir şey soracağım. Yani şimdi bir perdenin fazla olması, normalde ney ile kaval arasında bir perde farkı var ya.
Evet.
Bir perde kavalla
perdesi gibi.
Kavalla aynı mantığa mı sahip
hemen hemen,
oluyor?
Hemen hemen. Bir de yine üstteki üçlü ve alttaki üçlü diye ayırırsak neydeki gibi. Hı hı. Gerçi altta 4 tane olmuş oluyor ama hı hı. Üstteki üçlünün perdeleri birbirine daha yakın. ve ses aralıkları da birbirine daha yakın. Hı-hı. Çap olarak da daha çaplı kamışlar. Dem sesleri almanız ve dem seslerde bir şey üflemeniz çok daha kolay. Hı-hı. Sazın kısa olması nedeniyle de bir anda falso sesler de alabiliyorsunuz. Gerçekten çok dikkat gerektiren bir saz. Yani bu enstrümanın sizin gibi mahir kişilerin elinde olması önemli ki hatası az olsun, kusuru az olsun ve karşı tarafında gerçekten gönlüne dokunsun.
Eyvallah. Peki bunun satışı başladı mı Kamil abi yoksa?
Satışına başladık.
Atıyorum ilgisi, meraklısı Neyruba'ya ulaşıp bu enstrümanı tedarik edebilir mi?
Tabii. Şöyle Ekim ayı itibariyle biz bunun lansmanına başladık, duyurduk. İsteyen kardeşlerimize Ekim ayına özel tanışma fiyatına, neredeyse öğrenci neyi fiyatına giriş sazıyla tanıştırdık insanları. Kasım ayında da Erkam Radyo'nun adını veren herkese Ekim ayındaki kampanyayı devam ettiririz. Onları da böyle bir yeni bir enstrümanla tanışma imkanı sağlamış oluruz. Lansman fiyatından alabilirler.
Eyvallah. Teşekkür ediyoruz Kamil abi. Evet, Kamil abiye teşekkür etmiş olalım. Erkam Radyo dinleyenleri adına. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Kalbin Sesi Erkam Radyomuzda hasbihal programımıza kulak veriyorsunuz. Neyruba Ney Atölyesi'nden Kamil abi bizlerle birlikte. Efendim, ney yapımını konuştuk. Başpare yapımına belki değineceğiz biraz sonra. Grift enstrümanı ile alakalı bir takım bilgiler verdik. Bir eser arası daha verelim mi Kamil abi?
Vallahi kulağımızın pası silinir. Dinleyicilerimiz de bizden belki de sıkılmamış olur öylece.
Eyvallah. Yusuf Koncagül'ün albümünden bir eser dinleyelim. Hem de onu yad etmiş olalım. Ardından böyle veda bölümüne doğru girmiş olalım inşallah. Kıymetli dinleyenler, eserin ardından tekrar buluşmak üzere.
Masivayı bana sultanım gerek. Dert bir dermanın ister, kullar sultanın ister, aşık cananın ister. Bana Allah'ım gerek, aşık cananın ister, bana sultanım. Sevdada bana Allah'ım ukubada, ehli ukuba ukubada, her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek, bana sultanım gerek.
Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, hasbihal programımız kaldığı yerden devam ediyor. Yusuf Goncagül'ün güzel bir eserini dinledik. Ona da buradan acil şifalar diliyoruz tekrar.
İnşallah.
Evet Kamil abi, yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz. Hakikaten güzel bir hasbihal oldu.
Eyvallah.
Aslında programın bölümünde başpareye de biraz değinebiliriz.
Hay hay.
Ardından da yine bir eserle bitirmiş oluruz. Şimdi başpare, gözümün önünde iki tane başpare var.
Evet.
Dinleyenler göremiyorlar. Ben onları da biraz tarif etmiş olayım. Başparelerden birisi Derlin dediğimiz
hatta
malzemeden.
Hatta fotoğrafını çekip sizin Instagram sayfanızdan yayınlarız.
Eyvallah. Olabilir. Bu noktalarda, tam da bu vakitlerde ben fotoğrafını Instagram hesabımdan, hikayeden paylaşmış olayım. Bir tanesi Derlin malzeme.
Evet, Derlin.
Plastiğin bir çeşidi olan.
Evet.
CNC makinelerde üretilen.
Evet, daha CNC önce... belki teknik olarak bilmeyen kardeşlerimiz olabilir. Otomatik torna makinesi diyebiliriz.
Eyvallah.
Her şeyi kendisinin otomatik yaptığı.
Önceden bir torna bu makinesi. Bu şeyde yapılıyordu. Tornada yapılıyordu.
Evet, elde
tek
yapılıyordu.
Tek yapılıyordu. Yani plastik malzeme de olsa bir işçilik, emek
tabii
vardı.
Tabii, ciddi bir emek vardı.
Daha sonra işte teknolojinin gelişmesiyle
çok şükür
bir seferde. Peki bunun şeyin CNC'nin haricinde enjeksiyonda yapılma ihtimali var mı? Kalıpla birlikte.
Enjeksiyonla da yapanlar var. Şimdi burada neden derin sorusu var. Bir, İkincisi neden CNC sorusu var.
Hı hı.
Enjeksiyonla da yapılıyor ve yapanlar da var.
Enjeksiyon da yine seri üretim.
Evet, seri üretim
bir makine.
Bir malzemenin preslenerek kalıp halinde çıkartılması
birden
diye
fazla
basitçe
çıkartması.
Evet, tabir edelim, şey yapalım, tanımlayalım. Arkadaşlarımız da böylece, bilmeyen arkadaşlarımız da ışık tutmuş
yani
olur.
Bir kalıbın içerisinde 10 tane başpare evet. Şekli yapılıyor. O plastik malzemeyle dolduruluyor. Ve pres mantığıyla...
Pres mantığında direkt bir seferde arada sıkıştırılarak 10 tane başpare bir anda çıkıyor.
Hı hı.
Burada neden enjeksiyon başpare kullanmıyoruz? Bir derin gibi bir malzemeyi orada işleyemiyoruz. Derin boynuza ses olarak en yakın sesi veren bir materyal.
Hı hı.
Sağlık açısından da bir riski olmayan bir materyal. Şu ana kadar gözlemlediğimiz herhangi bir şey yok. Kokusu yok, bir rahatsız edici bir tarafı yok.
Hı hı.
Ve uzun yıllar size eşlik edebilecek bir malzeme. Burada da yine ağır sanayide dişli yapımında kullanılmış. Çok tercih edilen bir malzeme, çok dayanıklı bir malzeme.
Hı hı.
Biz CNC'de bunu sürekli olarak aynı şekilde, birebir aynı, belki binde bir, belki de 5000'de bir küçük bir sapmayla hemen hemen hepsi aynı şekilde çıkıyor CNC tezgahından. Ve güzel sonuçlar elde edilebiliyor. Bunu konserlerde de kullanan birçok hocamız var zaten.
Evet. Bir diğer başpare tipimiz manda boynuzu.
Evet.
Zaten işin padişahı. Derlin onun taklidi.
Evet.
Manda boynuzu, tabii şu anda sen daha farklı şeyler yapıyorsun. Yekpare manda boynuzunun haricinde işlemeli başpareler yapıyorsun. İşte zeytin evet. Ağacına, şimşire, işte firuze taşına, old taşına,
kehribara,
belki
evet.
Kısmi olarak kehribara. Kalkma şeklinde veya işte birbirinin içerisinde geçirilmiş şekilde başpareler de yapıyorsun. Biraz da manda boynuzundan bahsedelim. Manda boynuzunu CNC'de yapacak bir teknoloji hala oluşmadı.
Var olsa da biz burada yaptığımız iş aslına bakarsanız bir nevi terzilik.
Hı hı.
Şimdi
yani şundan söyledim. Şimdi 5000'de bir de olsa o malzemenin çöp olma ihtimali var. File
evet.
Olma ihtimali var.
Evet.
Manda boynuzu çok kolay bulunabilen bir argüman değil.
Değil.
O
çünkü
yüzden
bugün günümüzde bir manda yetiştiriciliği çok fazla eskisi gibi kalmadı.
Hı hı.
Yetiştirilse de yaşlanma durumuna gelmeden kesimi yapıldığı için yetişkin hayvan boynuzu bulamıyorsunuz.
Hı hı.
Doğal olarak başpare çıkartmak çok zor oluyor. Ya eskilerden kalmaları buluyoruz ya işte çeşitli kaynaklardan kesimhanelerle, mezbahanelerle anlaşıp bir şekilde temin etme yoluna gidiyoruz. Şimdi geçmişten günümüze manda boynuzu çok şeyde kullanılmış. Aslına bakarsanız bizim geleneklerimizde var. sizin anneniz, anneanneniz, dedeniz veya üç kuşak önceniz manda boynuzunu kullanmış. Nede kullanmış? Tarakta kullanmış.
Hmm.
Evet. Daha önce kemankeşlikte malumunuz okçulukta
şimşir tarak zihir, duymuştum evet, Kamil abi ama.
Şimşir tarak da vardır. Ama manda boynuzundan yapılan taraklar bir tarafı hatta böyle bit tarağı olarak kullanılır. Bir tarafı daha geniş taraktır. Hmm. Saçları elektriklendirmez. Ve çok güzeldir. Hala böyle günümüzde bulmak çok zor olsa da çok güzel taraklardır. Tavsiye de ederim buradan. Zihkir yapımında kullanılmış manda boynuzu. Evet, okçulukta zihkirin hani okçu yüzüğü olduğunda yine ilgisi olmayan arkadaşlar için de şey yapmış olalım, belirtmiş olalım. Bunun haricinde yay yapımında kullanılmış. Yani bu kemankeşlerin kullandığı geleneksel okçulukta kullanılan yayların yapımında kompozit diyoruz. Birbirine sıkıştırılan malzemelerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bunların arasında kullanılan bir malzeme olarak kullanılmış. Evet. Daha hani
sağlamlık
belki
dayanıklık bakımından. Tabii.
Aklımıza gelmeyen neticede birçok şey de var.
Mukavemet var ya abi.
Tabii. Çok ciddi bir mukavemet var. Ve gerçekten çok güzel bir malzeme. Aslı astarı neyden oluşuyor? Keratinden oluşuyor. Yani hepimizin vücudumuzda taşıdığı saçtan oluşuyor.
Tambur mızrabından kullanılmış mı?
Tambur mızrabında da örnekler gördük. Ama tarihi örnekler olarak çok bir şey diyemiyorum. Günümüzde en çok tercih edilen tambur mızrabı malumunuz bağ üzerine. Bağının tonlamasını daha çok seviyorlar. Bağının da hani ne olduğunu yine belki izleyicilerimiz arasında, gerçi Erkam Radyo'nun bütün izleyicileri bu konuda sayenizde böyle ciddi bir şeye sahiptir, bilgiye sahiptir ama belki yeni açanlar için de söyleyelim. Bağ da karette kabuğundan elde edilen bir malzeme. Daha doğrusu karette kabuğu. Bunu tabii hayvanları öldürmüyoruz bunlar için. Yani ölmüş, yaşlanmış veyahut da işte sahile vurmuş karettalar tercih ediliyor bunlarla ilgili. Bunlardan elde edilen malzemelerden yapılıyor.
Eyvallah. Günümüzde kullanılan iki çeşit, şu anda yoğun olarak kullanılan iki çeşit de başpare var.
Evet.
Manda boynuzu ve
derlin. Ahşap da yapılıyor. Tamamen yekpare. Yani yekpare de tek parça olarak ahşapta da tercih edilmiş. Fakat günümüzde pek kullanmak istemiyoruz, yapmak da istemiyoruz, tavsiye de etmiyoruz. Malumunuz ahşap sesi yutuyor. Ve
ben bir dönem teflon denemiştim.
Evet.
O da plastiğin farklı bir çeşidi. Teflon başpare denemiştim tornada. Üniversite öğrencisiyken.
Ya alüminyum da dahil yaptık. Alüminyumdan da başpare yaptık. Gümüşten de başpare yaptık. Farklı malzemelerden de denedik, yaptık.
Şimşek kullanılmış mesela, eski nelerde görüyoruz.
Evet. Lakin hiçbirisi manda boynuzunun lezzetini, şeyini vermemiş. Ya peki işin sihri ne Turul hocam? Bunu kullanan kişi olarak manda boynuzunun farkını siz söyleyin. Biz yapmaya çalışıyoruz. Ne gibi avantajlar sağlıyor kullanıcı arkadaşlara, öğrenci kardeşlerimize veyahut da profesyonel neyzenlere ne avantajı sağlıyor?
Bir defa şöyle, yani başparesiz neyler de yapılabiliyor. Fakat başpare dudağa bir konfor alanı kazandırıyor açıkçası. Ya ben kendi izlenimlerimi anlatacağım bu arada, teknik bilgiler değil. Manda boynuzu ise derline göre daha konforlu bir başpare. Sesin aşağıya ulaşmasında dönerek gidiyor ya nefes.
Evet.
Ona bir defa bir köprü olmuş oluyor. Ve daha net bir şekilde karşıya ulaşmasını biz konser esnasında veya bir dinleti esnasında işte derlinden aldığımız o performansla manda boynuzundan aldığımız performans aynı olmuyor. Daha mikrofonik bir.
Parlak bir ses.
Daha geliyor. Mikrofonik, daha parlak, net bir şekilde duyuluyor. Ama mesela handikapları var. Stüdyoda genelde tercih edilmiyor.
Evet.
Bu mikrofoniklik, yani bu evet, ses hacminin daha fazla olması stüdyoda bir handikap oluşturuyor. Stüdyoda da derlin başperler daha fazla tercih ediliyor. Ama her iki başperde de az önce bahsettiğimiz gibi günümüzde kullanılan başpare tipleri.
Şimdi şöyle bir şey de var, onu da belirtmiş olalım. Dedim ya, biz burada terzi usulü başparede ve neyde zaten önemli olan şey bu. Tamamen terzi usulü yapıyorsunuz. Kaliteli bir ne istiyorsanız veya kaliteli bir başpare istiyorsanız oturacaksınız yapımcının yanına. Beraber üfleyip
tabii,
beraber yaptıracaksınız.
Evet.
En doğru akort, en doğru yöntem o oluyor. Çünkü siz isteyeceksiniz, tarif edeceksiniz. Usta ya da luthiye ona göre yapacak. Hı hı. Çünkü eğer siz neyde fosfortu istiyorsanız baş farenin iç bombesini ona göre vermeniz lazım. Evet. Dudağınızı birazcık böyle dokunduğunu hissetmenizi istiyorsanız ağız keskinliğini ona göre yapacaksınız. Dudaklarınız etliyse eğer formunu, dış formunu buna göre vermeniz evet. gerekiyor. Ben dem sesleri seviyorum diyorsanız neyinizin ve baş farenizin ona göre yapılması evet. gerekiyor. Ya da ben tizler böyle bir bağırsın istiyorum diyorsanız aynı şekilde neyinizde ve baş farenizde buna göre bir yapıya doğru kaymanız gerekecek.
Evet. İnşallah öğrencilerim de dinliyorlardır.
İnşallah.
Benim ne demek istediğimi, neler anlatmak istediğimi sizin bu anlattığınız cümlelerle daha kolay anlayacaklardır. Kamil abi teşekkür ederiz.
Estağfurullah.
Allah razı olsun. Çok güzel bir hasbel oldu gerçekten.
Allah sizden de razı olsun.
Yani biz dışarıda senin atölyede yaptığımız muhabbeti bugün de radyomuzda yapmış olduk.
Eyvallah.
Son olarak neler söylemek istersin abi?
Son olarak bir şey öğrenmek, yani daha doğrusu enstrüman yapımına gönül verip bir şeyler öğrenmek isteyen kardeşlerimiz olursa buyursun gelsinler, çekinmesin, sorsunlar. Instagram'dan Neyruba sayfası üzerinden veya Facebook'tan Neyruba sayfası üzerinden isteyen her şeyi sorabilir. Elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Bilgimizi saklamayız. Bu işin hani zekatını vermesini de biliriz. Hiç sıkıntı yok.
Eyvallah.
Yeter ki onlar da öğrenme sabrını göstersinler. Biz öğretme sabrını göstermeye çalışırız.
Çok teşekkür ediyoruz abi. Allah razı olsun.
Allah sizden de razı olsun.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Kalbin Sesi Erkam Radyomuzda hasbihal programımızda bu hafta Neyruba, Ney ve Başbahar Atölyesi'nden Kamil Aydın bizlerle birlikteydi. Kamil abiye bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Efendim haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Programımızı Girift Taksim ile, yani az önce enstrüman elime geçti. Küçük bir deneme yapacağım inşallah. Taksimcik diyelim.
Estağfurullah.
Yapacağız ve bunu da tamamlamış olacağız. Allah'a emanet olun.